Ayrım 4.
Hikayeyi bilirsiniz. Bir melek Hazreti İbrahim'e oğlu İshak'ı kurban etmesini buyurur. Hani gelip de sen İbrahim'sin, oğlunu Tanrı'ya adayacaksın diyen varlığın gerçekten bir melek olduğu bilinse işler yolunda gidecek, sorulacak bir şey kalmayacak. Öyle olmadığı için insanoğlu sorar. Bu sahici bir melek mi acaba? Ben sahiden İbrahim miyim? Tanrı'ya tutulmuş bir deli tanımıştım. Sözde kendisiyle telefonla konuşuluyor ve buyruklar veriliyordu. Hekim sormuştu ona. Sizin de konuşan kim böyle? Deli cevap vermişti. Tanrı. Kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor bana. Öyle ama gerçekte Tanrı olduğunu kim ispat edebilir ona? Bir melek gelmişse onun gerçekten bir melek olduğunu kim ispatlayabilir bana? Gayipten sesler duyarsam cehennemden değil de gökten indiğini yahut bilinçaltından ya da hastalık durumundan geldiğini kim ispatlayabilir? Bu seslerin gerçekten bana söylendiğini kim ispatlayabilir? Bu durumda kendi özel anlayış ve seçişimi insanlığa zorla kabul ettirmeye kim itebilir beni? Kim benden böyle bir şey bekleyebilir? Hiç kimse. Çünkü bu sorulara inandırıcı hiçbir kanıt, hiçbir işaret gösteremem. Eğer bana bir ses gelmişse, onun bir melek sesi olduğuna yine ben karar veririm. Bunun gibi şu ya da bu edimin iyi olduğunu söylersem, onun kötü değil iyi bir edim olduğuna yine ben karar veririm. Onlardan herhangi birini yine ben seçerim. Hiçbir şey gerçekten İbrahim olduğumu söyleyemez bana. Öyleyken her an onunkilere benzeyen edimlerde bulunmak zorunda kalırım. Sanki bütün insanlık gözlerini yaptığım şeye dikmiştir. Ona göre davranmakta, ona göre kendini düzenlemektedir. Üstelik yalnızca bana değil, herkese de böyle görünür bu. Bunaltı hareketsizliğe götürmez bizi. Onun için her insan şöyle demelidir. İnsanlık edimlerime bakarak kendini ayarladığına göre böyle hareket etmekte haklı mıyım? Yaptığım doğru mu? Eğer böyle demezse bilin ki bunaltısını maskelediğinden dolayı demiyordur. Elbette insanı eylemsizliğe, durgunluğa götüren bir bunaltı söz konusu değildir burada. Yalınç bir bunaltı söz konusu. Sorumlulukları olan herkes bilir bu bunaltıyı. Nitekim bir saldırının sorumluluğunu yüklenen bir komutan, nice insanı ölüme atmanın sorumluluğunu da yüklenmiş olur. Üstelik bu sorumluluğu kendisi seçer. Gerçi üstlerinin verdiği komutlar da vardır ama pek geniştir bu komutlar. Enine boyuna yorumlanmak ister. Bu yorumlama 10, 15 hatta 20 kişinin hayatıyla ilgilidir. İşte bu yorumlamayı yapmak, ona göre bir karar vermek komutana düşer. Bundan ötürü kararı verirken ister istemez bir bunaltıya, bir iç sıkıntıya kapılır. Bütün komutanlar yaşarlar bu sıkıntıyı. Ama bu yine de hareketlerine engel olmaz onların. Tam tersine eylemlerinin baş koşulu olur. Bunaltı ve sorumluluk. Çünkü bunaltı bir sürü olanakla yüz yüze getirir onları. Komutanlar bu olanaklardan birini seçince ancak seçildiği için bir değer kazandığını bilirler onun. Ayrıca varoluşçuluğun sözünü ettiği bu çeşit bir bunaltı ancak sorumlulukla açıklanır. Ancak bağladığı öbür insanlar karşısında doğruca beliren bir sorumlulukla anlaşılır. Görüldüğü üzere bizi eylemden ayıran bir perde değildir bunaltı. Tersine bizi eylemle birleştiren, harekete götüren bir olaydır. Eylemin bir parçasıdır. Heidegger'in pek hoşlandığı bir deyim vardır. Bırakılmışlık. Bu deyimden şunu anlıyoruz biz. Tanrı olmadığı için insan bir başına bırakılmıştır. Elbette bunu söylemekle iş bitmez. Doğuracağı sonuçları sonuna kadar izlemek gerekir bu deyimin. Bundan ötürü varoluşçular elden geldiğince az kayıpla Tanrı'yı ortadan kaldırmaya yeltenen belli bir laik ahlak anlayışıyla çatışırlar. Karşı çıkarlar böylesi bir anlayışa. Laik ahlak. 1880 yıllarına doğru Fransız profesörleri bir laik ahlak kurmaya kalkışmışlardı. Aşağı yukarı şöyle düşünüyorlardı. Tanrı pahalı ve yararsız bir varsayımdır, faraziyedir. Gerçi bu varsayımdan kurtulmamız iyi olur ama bir ahlakın, bir toplumun, uygar bir dünyanın var olması için öteden beri varsayılan ve ciddiye alınan önsel yani deney öncesi a priori bir takım değerlerin de var olması gerekir. Çünkü ancak bunlara dayanılarak kişioğlunun karısını dövmemesi, yalan söylememesi, çocuk yetiştirmesi, dürüst olması sağlanabilir. Ancak bunlara dayanılarak kişioğlu zorlanabilir yahut zorlanmalıdır. Kaldı ki Tanrı olmasa da bu değerler vardır. Nitekim yapacağımız küçük bir tartışma Tanrı yok da olsa bu değerlerin var olduğunu, anlaşılabilir bir evrende yaşadığını gösterecektir. Köktencilik. Başka türlü konuşanlar da var bu konuda. Bunlara köktenci adını veriyorlar Fransa'da. Onları dinlerseniz Tanrı olsa da olmasa da bir şey değişmez. Çünkü nasıl olsa aynı ilerleme, dürüstlük, insancılık düzgülerini bulacağız yine. ve Tanrı ile ilgili eskimiş bir varsayım kuracağız. Gerçi bu varsayım da zamanla sessizce ve kendiliğinden ölüp gidecek ama biz yine kuracağız onu. Varoluşçuluksa bunların tersine şunu düşünür. Tanrı'nın olmaması çok sıkıntılı bir durum yaratır. Tanrı ortadan kaldırılınca kavradığımız evrendeki değerleri bulmak olanağı da ortadan kalkar. Bizim adımıza iyi düşünecek sonsuz ve yeterli bir bilinç, yani Tanrı var olmadığından iyi diye önsel bir şey de var olamaz artık. Çünkü iyinin var olduğu ve kişi oğlunun dürüst olması, yalan söylememesi gerektiği hiçbir yerde yazılı değildir artık. Çünkü biz ancak insanların var olduğu bir ortamda yaşarız artık. Dostoyevski ve varoluşçuluk. Dostoyevski, Tanrı olmasaydı her şey mübah olurdu diye yazmıştı. İşte bu söz varoluşçuluğun çıkış noktasıdır. Gerçekten de Tanrı yoksa her şey yeğdir. Hiçbir şey yasak değildir. Bu demektir ki insan kendi başına bırakılmıştır. Ne içinde dayanacak bir destek vardır, ne de dışında tutunacak bir dal. Artık hiçbir özür, dayanak bulamayacaktır yaptıklarına. Varoluş özden önce gelince, gerilmiş ve donmuş bir insandan söz edilemez elbet. Önceden belirlenmiş, donmuş bir doğa açıklanamaz çünkü. Başka bir deyişle, gerekircilik, determinizm, kadercilik yoktur burada. Kişioğlu özgürdür, insan özgürlüktür. İnsan özgürlüktür. Öte yandan Tanrı olmazsa gidişimizi haklı gösterecek değerler, buyurular da olmaz karşımızda. Ne önümüzde ne de ardımızda. Değerlerin ışıklı alanında bizi haklı, suçsuz kılacak şeyler vardır. Yalnız ve özürsüz, mazeretsiz kalmışızdır. Bu durumu insan özgür olmaya mahkumdur, zorunludur sözüyle anlatıyorum. Zorunludur çünkü yaratılmamıştır. Özgürdür çünkü yeryüzüne geldi mi, dünyaya atıldı mı bir kez artık bütün yaptıklarından sorumludur. Varoluşçu tutkunun gücüne inanmaz. Güzel bir tutkunun coşkun bir sel gibi insanı bir takım kaçınılmaz edimlere sürükleyeceğini düşünmez. Kötü edimler için bir özür kaynağı saymaz tutkuyu. Ancak şunu düşünür bu konuda. İnsan kendi tutkusundan sorumludur. Ayrıca varoluşçu insanın yeryüzünde kendisine yol gösterecek, önceden verilmiş bir işaret bulabileceğini de düşünmez. Böylesi bir işaretin ona bir yardımı dokunacağına aklı yatmaz da ondan. Her insanın bu işareti canının istediği gibi yorumlayacağını bilir de ondan. İnsan insanı bulur. Bilir ki desteksizdir kişioğlu, yardımsızdır. Her an insanı bulmak, keşfetmek zorundadır. Güzel bir yazısında insan insanın geleceğidir demişti Francis Ponge. Çok yerinde bir söz. Gel gelelim, gelecek gökyüzünde yazılıdır. Tanrı onu görür, yönetir diye anlamak da yanlıştır bu sözü. Çünkü o zaman adı geçen gelecek, gerçek bir gelecek olmaktan çıkar. Bırakılmışlık. Onun için bu sözü, ne olursa olsun insanın yapacağı bir gelecek vardır, el değmemiş bir yarın onu bekler diye anlamak doğru olur. Ama bu durumda da insan kendi başına bırakılmış olur. Bu bırakılmışlığı daha iyi kavramamız için öğrencilerimden birinin başından geçenleri anlatacağım size. Öğrencim bir gün yanıma geldi. Düşmanla işbirliğine yanaştığı için annesiyle babası bozuşmuştu. Abisi ise 1940'ta bir Alman saldırısında ölmüştü. Delikanlı, biraz ilkel ama soylu bir duyguyla kardeşinin öcünü almak istiyordu. Gel gelelim annesinin ondan başka kimsesi yok. Kocasının yarı ihanetinden ve büyük oğlunun ölümünden dolayı adam akıllı üzgün. Tek tesellisi küçük oğlu, tek dayanağı o şimdi. Genç adam için o anda seçilecek iki yol var. Birincisi İngiltere'ye geçerek özgür Fransız kuvvetlerine katılmak, yani annesinden ayrılmak. İkincisi annesinin yanında kalarak onun yaşamasına yardım etmek, yani savaştan kaçmak. İyice biliyor ki annesi ancak kendisine dayanarak yaşamaktadır ve ondan ayrılırsa ya da ölürse kadıncağız derin bir umutsuzluğa yuvarlanacaktır. Yine biliyor ki annesi için yapacağı hareketin somut belli bir sonu vardır. Onun yaşamasını sağlamak. Ama gidip dövüşmek için yapacağı hareketin elle tutulur belli bir sonu yoktur. Belki de suya düşecektir emekleri, hiçbir işe yaramayacaktır. Nitekim İngiltere'ye gitmek için İspanya'dan geçerken yakalanıp bir toplama kampında süresiz kalabilir. Yahut İngiltere'ye ya da Cezayir'e varır da orada bir büroda yazıcılıkla görevlendirilebilir. Bunun sonucu savaşa katılmayabilir. Bu durumda delikanlı apayrı iki eylemle karşı karşıyadır. Biri somut, araçsız ancak bir kişiyle ilgili bir eylem, öteki daha geniş bir toplulukla, bir ulusla ilgili sonu belirsiz, belki de boşa çıkacak bir eylem. İki çeşit ahlak. Delikanlı iki türlü ahlak arasında bocalayacaktır aynı zamanda. Bir yanda bireysel sevgi, duygudaşlık ve bağlılık ahlakı var, öbür yanda ise daha geniş fakat etkisi ve yararı daha kuşkulu bir ahlak var. Bunlardan birini seçmesi gerek. Ama bu seçişi yapması için kim yardım edecek ona? Hristiyanlık öğretisi mi yardım edecek? Hayır. Çünkü Hristiyanlık ona taş yürekli olmayın, acıyın, yakınlarınızı sevin, kendinizi düşünmeyin, yolların en çetinini seçin der. İyi ama en çetin yol hangisidir? Nedir en çok yararlı olan? Bir savaş birliğinde dövüşmek mi yoksa bir varlığın yaşamasına yardım etmek mi? Yani sonu belirsiz bir davranış mı yoksa belirli bir davranış mı? Kim önceden bildirebilir bunu? Hiç kimse. Hangi yazılı ahlak önceden belirtebilir bunu? Hiçbir ahlak. Kant ahlakı, başkalarını sakın araç saymayın, araç gibi kullanmayın, amaç sayın onları der. Doğrusu güzel söz. Nitekim annemin yanında kalırsam araç gibi değil, amaç gibi davranmış olurum ona. Ama o zaman da çevremde savaşanları araç saymak çekincesiyle karşılaşırım. Tersine savaşanlara katılırsam amaç saymış olurum onları. Ama bu sefer de anneme araç gibi davranmak sakıncasıyla yüz yüze gelirim. Değer ve duygu. Eğer değerler tasarladığımız somut ve belirli durumu iyice aşıyorsa, kesin bir yol göstermiyorsa, geniş ve bellisizse yani yapacak tek iş kalıyor bize. İçgüdülerimize uymak, onlara göre davranmak. Delikanlı da böyle yapmaya çalıştı. Kendisini gördüğümde şöyle diyordu. Gerçekte duygudur asıl olan. Onun için duyguya boyun eğmeliyim. Beni doğruca belli bir yöne iten duyguyu seçmeliyim. Annemi her şeyden, öç alma isteğimden, savaşa katılma dileğimden, serüven özlemimden çok sevdiğimi duyarsam onun yanında kalırım elbette. Ama tam tersine anneme olan sevgimin hiç de öyle derin, yeterli olmadığını duyarsam çekip giderim. Peki ama bir duygunun değeri nasıl anlaşılır? Neyle belirlenir? Söz gelimi delikanlının annesine gösterdiği duyguyu nedir değerli kılan? Cevap verelim. Annesinin yanında kalmış olması. Bunun gibi ancak uğruna şunca para harcarsam falan dostumu yoluna bu denli para dökecek kadar sevdiğimi söyleyebilirim. Ancak yanında kalırsam annemi dizinin dibinden ayrılmayacak kadar sevdiğimi söyleyebilirim. Demek ki bir duygunun değerini ancak onu doğrulayan bir edimle gerçekleştirebiliyorum, belirleyen bir hareketle tanımlayabiliyorum. Gel gelelim hareketimi doğrulayacak bir duyguyu istemekle de kendimi bir kısır döngüye, fasit daireye sokmuş oluyorum. Öte yandan Jid'in de iyice belirttiği üzere yaşanan bir duyguyla yaşanmış gibi gösterilen bir duyguyu birbirinden ayırmak çok zordur. Bir şeyi duyar gibi görünmekle gerçekten duymak arasındaki ayrımı çıkarmak oldukça güçtür. Örneğin yanında kaldığımdan dolayı annemi sevdiğime karar vermek yahut sevdiğimden dolayı annemin yanında kaldığımı öne sürmek ya da annem için kaldığımı belirten bir oyun oynamak hemen hemen aynı şeydir. Edimlerimiz duyguyu meydana getirir. Başka bir deyimle duygu yapılan hareketlerle oluşur. Duygunun değeri edimlerden sonra ortaya çıkar. Öyleyse duygunun kılavuzluğunda yürümek doğru olmaz. Duygu bana doğru yolu gösteremez çünkü. Bu demektir ki kendimde ne beni harekete getirecek gerçek durumu arayabilirim ne de hareketimi sağlayacak kuralları bir ahlaktan bekleyebilirim. Buna karşı siz gitsin öğretmenine danışsın diyeceksiniz. Ama bir keşişten öğüt istemek o keşişi seçmek demektir. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı o keşişin neler söyleyeceğini önceden kestirebilir insan. Vereceği öğütleri önceden tasarlayabilir. Seçiş ve bağlanış. Başka türlü konuşalım. Öğüt verecek kimseyi seçmekle insan kendini seçer. Nitekim Hristiyansanız şöyle dersiniz. Varın bir keşişe danışın. Güzel ama hangi keşişe? Türlü türlü keşiş var. İşbirlikçi keşişler var, eli böğründe bekleyen keşişler var, kurtuluş kavgasına katılan keşişler var. Bunların hangisini seçeceğiz? Eğer delikanlı işbirlikçi ya da kurtuluşçu bir keşişi seçmişse, alacağı öğüdü de önceden seçmiş, kararlaştırmış demektir. Bu duruma göre delikanlı da bana gelirken kendisine vereceğim cevabı biliyordu. Bu cevap ancak şu olabilirdi. Özgürsünüz, onun için kendiniz seçin, yolunuzu kendiniz bulun. Hiçbir genel ahlak size yapacağınız şeyi söyleyemez. Buna ancak siz karar vereceksiniz. Genel bir ahlak yoktur. Genel bir ahlak yoktur. Çünkü size yol gösterecek bir işaret yoktur dünyada. Gel gelelim Katolikler, vardır diye ayak direrler. Hadi tutalım ki var böylesi işaretler. Var ama onları yorumlayan, taşıdıkları falanca anlamı seçen de biziz yine. Esir düştüğüm günlerdeydi. İlgi çekici bir cizvit tanımıştım. Papazlar arasına katılması şöyle olmuştu. bir sürü bahtsızlığa uğramıştı hayatta. Daha çocukken babası ölmüş, yoksul ve kimsesiz kalmıştı. Bunun üzerine bir din okuluna sığınmıştı. Yazık ki bu durumu durmadan başına kakılıyordu çocukcağızın. Acındığı için içeri alındığı duyuruluyordu kendisine. Bu yüzden küçüklerin hoşlandığı o onur yüceltici, okşayıcı hareketleri görmedi hiç. Üstelik 18'ine gelince başarısızlıkla biten bir aşk serüveni geçirdi. 22'sinde subaylık sınavını kazanamadı. Önemsiz bir şey belki ama onun için bardağı taşıran bir damla oldu bu. Bir örnek. Genç adam şöyle düşünebilirdi. Tam başarısızlığa uğramıştı, yenilmişti. İşte bu bir işaretti. Ama neyin işareti? Koyu bir üzüntü ya da umutsuzluğa kapılmak işten bile değildi. Öyleyken delikanlı enine boyuna bir güzel düşündü. Şuna vardı. Evet, bir işaretti bu. İşaret de gösteriyordu ki dünya işlerinde zaferler kazanacak bir kimse değildi o. Böylesi işler için yaratılmamıştı. Dinin, ermişliğin, inancın, imanın getireceği başarılar için yaratılmıştı. Ancak bu yolda zaferler kazanabilirdi. Sonunda Tanrı'nın bir işareti saydı bunu. Kalktı, tarikata girdi. Cizbit oldu. Görüldüğü üzere bir işaretin anlamı üzerine karar verirken tek başınadır insan. Nitekim bunca başarısızlık karşısında delikanlı bir başka karar da verebilirdi. Söz gelimi devrimci ya da doğramacı olmak isteyebilirdi. İstemediğine göre işareti yorumlamanın bütün sorumluluğu onundur. Yalnızca onun omuzlarındadır. Umutsuzluk ve olanaklar. Bir başına bırakıldığımız için varlığımızı biz kendimiz seçeriz. Bırakılmışlık bunaltıyla birlikte yürür. Umutsuzluğa gelince pek basit bir anlamı vardır bu sözün. O da şudur. Umutsuzluk, irademize bağlı olan şeylere ya da eylemimize yol açan olasılıklara güvenmekle yetineceğiz demektir. Gerçekten de insan bir şey istemeye görsün. Durmadan olasılık ögeleriyle karşılaşır. Bir dostun bize geleceğine güveniyorum diyelim. Bu dost ya trenle ya da tramvayla gelecektir. Elbette bunun için trenin tam saatinde varması, tramvayın ise devrilmemesi gerekir. Yani ben burada olanaklar alanındayım. Ama onlara ancak eylemimin bütün bu olanaklara tüm elverişli olduğu ölçüde güvenirim. Göz önünde tuttuğum olanaklar sıkı sıkıya eylemime bağlanmışsa işin sonrasıyla pek ilgilenmem. İlgilenmemek zorundayım. Hiçbir tanrı, hiçbir yazgı dünyayı ve olanaklarını benim istemime uyduramaz da ondan. Umutsuzluk ve eylem. İşte Descartes da dünyadan çok kendinizi yenin derken aynı şeyi anlatmak istiyordu. Yani umuda kapılmadan işe girişin. Konuştuğum Marksçılar şöyle karşı çıkıyorlar bana. Ölümünüzle sınırlanmış olan eyleminizde başkalarının desteğine bel bağlayabilirsiniz. Bu, bir yandan insanların başka ülkelerde, örneğin Çin'de, Rusya'da size yardım etmek için yapacakları şeye güvenmek, bir yandan da siz öldükten sonra dahi eyleminizi yürütmek ve giderek devrimi gerçekleştirmek için yapacakları şeye güvenmek demektir. Üstelik siz buna güvenmek zorundasınız da. Yoksa ahlaklı sayılmazsınız. Onlara ilkin şu karşılığı vereceğim. Kavgada arkadaşlarıma her zaman güvenirim. Yeter ki bu arkadaşlar benimle birlikte somut ve ortaklaşa bir dövüşe katılmış olsunlar. Az çok denetleyebildiğim bir parti ya da topluluk içinde birleşmiş olsunlar. Öyle bir parti ya da topluluk ki içinde savaşçı diye benim de adım anılsın. Her an onun yaptıklarını, girdisini çıktısını adam akıllı bileyim. Bu durumda bir partinin birliğine ve buyrultusuna güvenmek tıpkı trenin raydan çıkmayacağına ya da tramvayın tam vaktinde geleceğine güvenmek gibidir. Tanımadığım kimselere güvenemem elbette. Toplumun esenliği uğrunda onların gösterdiği insancıl iyilik ve yararlılığa inanamam. Çünkü özgürdür kişioğlu ve üzerine yaslanabileceği bir insan doğası da yoktur. Söz gelimi Rus devriminin ileride nereye varacağını bilemem. Bu devrim ille de işçilerin zaferini sağlayacaktır diyemem. Ancak gördüklerimle sınırlandırmak zorundayım kendimi. Ben öldükten sonra kavga arkadaşlarımın işime ele alıp onu en yüksek noktasına ulaştıracaklarını kestiremem. Onlara bu konuda şimdiden bel bağlayamam. İnsanlar özgürdür çünkü. Yarın ne yapacaklarına özgürce kendileri karar verirler. Olur ya bakarsınız ben göçüp gittikten sonra faşizmi kurmaya bile kalkışırlar. Üstelik bir takım ödlek ve gevşek kimseler de buna göz yumarlar. Bizim için bunca iğrenç olan faşizm o zaman insancıl bir gerçeklik haline gelir. Tarih ve insanın seçişi. Demek ki gerçekte işler, insan onların nasıl olmasını kararlaştırırsa öyle olacaktır. Peki bu böyle diye yan gelip yatmam mı gerek benim? Hiçbir eyleme sarılmamam mı gerek? Hayır. Önce bir şeye bağlanmam gerek. Sonra da şu eski kurala uymak. Bir işe atılmak için umutlanmak gerekmez. Elbette hiçbir partiye girmemeliyim demek değildir bu. Hayal kurmayacağım ancak elimden geleni yapacağım demektir. Hani kendi kendime sorsam, acaba ortaklaşacılık gerçekleşecek mi? Hiç bilemem. Bildiğim bir şey varsa bu konuda o da şu. Onu gerçekleştirmek için elimden ne gelirse yaparım. Bunun dışında hiçbir şeye güvenemem. Varoluşçuluk eylemsizliğe karşıdır. Eylemsizlik, yan geldimcilik, ben yapmazsam elbet bir yapan çıkar, benim yapamadığımı başkaları yapabilir diyen kimselerin davranışıdır. Size anlattığım öğreti, yani varoluşçuluksa tam tersidir bunun. Çünkü o, ancak eylem içinde, iş içinde gerçeklik vardır der. Hatta daha da ileri gider. İnsan kendi tasarısından başka bir şey değildir. Kendini yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır. Yani hayatından, edimlerinin, fiillerinin toplamından ibarettir diye ekler. Şimdi öğretimizin bazı kimseleri neden kızdırdığını artık siz de anlayabilirsiniz. Aldatma, düzme inanç. Onlar düşkünlüklerine katlanmanın, yenilgilerini benimsemenin bir yolunu bulurlar yine de. Dört elle sarıldıkları bu biricik yol şudur. Neyleyim, koşullar yar olmadı bana. Oysa şimdikinden daha büyük bir değerim vardı benim. Öyle derin aşklar geçirmedim, köklü dostluklar kuramadımsa, sevgime layık bir kadınla ve arkadaşlığıma uyar bir erkekle karşılaşamadımsa, bunun için boş vakti ve esenliği elde edemedim de ondan. Uğurlarına varımı yoğumu vereceğim çocuklarım olmadıysa, hayatımı birlikte kurabileceğim birini bulamadım da ondan. Görüyorsunuz ki beni değerli kılacak bir yığın dilek, eğilim ve olanak kullanılmadan taptaze içimde kaldılar. Bir sıra basit edim onların dışarı çıkmasını önledi. İnsan olması gereken şeydir. Gel gelelim varoluşçular doğru bulmazlar böylesi bir düşünüşü, çürük inanışı. Varoluşçu için gerçekten oluşan aşktan başka aşk ve bu aşkta görülen olanaktan başka olanak yoktur. Kendini sanat eserlerinde gösteren dehadan başka deha yoktur. Örnekse Proust'un dehası eserlerinin bütünüdür. Racine'in dehası yazdığı bir sürü trajedidir. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Öyle ya, yeni bir trajedi yazamayınca ne diye Racine onu yazmak olanağını bağışlayalım? İnsanoğlu hayatına bağlanır, orada kendi resmini çizer, bu resmin dışında bir şey yoktur. Elbette bunu düşünmek, hayatta başarı kazanamamış kimselere bir yanıyla acı, sert görünebilir. Ama öbür yanıyla da yalnızca gerçeği göz önünde tutmaları gerektiğini öğretir onlara. Hayaller, umutlar, bekleyişler bir insanı ancak yerine gelmemiş bir hayal olarak, suya düşmüş bir umut olarak, boşa çıkmış bir bekleyiş olarak tanımlamaya yarar. Yani onları olumluca değil, olumsuzca tanımlar. Bununla birlikte insan kendi hayatından başka bir şey değildir derken bir sanatçı salt eserlerine göre yargılanır demek istemiyoruz. Çünkü daha başka binlerce şey onu tanımlamaya yardım eder, tanımlamada yer alır. Bununla şunu demek istiyoruz. İnsan bir girişimler zinciridir. İnsan bu girişimleri yaratan bağlantıların toplamı, örülüşü ve bütünüdür.